kokusu. Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Mart 2021 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Leyla Kokusu başlıyor. Programımızı Didem Güner'i hazırladı. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Yaklaşık 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız bugün. Programımız boyunca bizleri telefonda arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 21. Yayın sonrasında da leylakokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimizden ve leylakokusu Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bizi www.turkiyeninsesi.radyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz diyoruz. Bugün programımız içerisinde konuşacağımız konular: Tazelenme Üniversitesi'ni konuşacağız. Nedir Tazelenme Üniversitesi? Onu anlatacağız sizlere. Bir de çalışan kadınların kıdem tazminatı konusunda önemli hakları bulunuyor. Bu hakları bir uzman da değerlendireceğiz. Fazla uzatmadan sözü başlayalım programımıza.
Göstermeli, birileri hırçınlığımızı dindirmeli.
dinleyicilerimiz, 18-24 Mart haftası yaşlılara saygı haftası. Dünyada ve Türkiye'de ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlı nüfus da çoğalıyor. Ancak uzun yaşamak kadar bu yaşamı sağlıklı ve kaliteli geçirmek de önemli. Toplumda başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını artırmak amacıyla 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde başlayan Tazelenme Üniversitesi hareketi 60 yaşın üzerinde olan ve okuma yazma bilen herkesi yeni şeyler öğrenmeye davet ediyor. Bu proje aynı zamanda eğitim ve öğretimin sadece çocukluk ve gençlik dönemiyle sınırlı olmadığını, aksine eğitim ve öğretimin ömür boyu sürebileceği ve sürmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdi Tazelenme Üniversitesi'ni konuşacağız. Telefon attığımızda konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Profesör Doktor İsmail Tufan. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaşlar haftamız da hepimize kutlu olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Evet. Tazelenme Üniversitesi, biz birazcık bahsettik. Evet. Gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Bu proje nasıl doğdu ve gelişti? Onu sorarak başlayalım.
Öncelikle Türkiye Gerontoloji Atlası 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerontoloji bölümü öğretim üyesi olarak bir grup akademisyen arkadaşımızla başlattığımız ülkemizin ilk yaşlı haritasını çıkarmaya yönelik bir girişimdi. Bu girişim neticesinde elde ettiğimiz veriler 2000 yılından beri, yaklaşık 21 yıldan beri elde ettiğimiz veriler ülkemizde yaşlanma ve yaşlılık hakkında bizim gerçekten bakış açımızı değiştirdi. Ülkemizin her 30 kilometresinde farklı bir yaşlanma türünün, farklı bir yaşlanma sürecinde olan insanımızın varlığından haberdar olduk ve gerçekten alana çıkıyorsanız bir akademisyen olarak size çok şey öğretiyor, çok şey katıyor. Yani kısacası tazeleniyorsunuz alanda. İşte bu süreçte bir şey gördük. Evet, biz insanımızı 60-65 yaşlarında, bundan 2000'li yıllarda biraz daha erken yaşta emekli oluyorduk. 50-55 civarında falandı. Evet. Ve insanımızın gerçekten 60 yaş sonrası ne yapacağını bilmediğini ve sürekli aynı güzergahtaki yolda yürüdüklerini gördük. Bu da tabii bir takım sıkıntıları meydana getiriyor. Evet. Bu sıkıntıların başında kesinlikle yaşlanma ve yaşlılık olgusunda ortaya çıkan demans, Alzheimer, Parkinson gibi bir takım rahatsızlıkların daha hızlı oluşmasına, daha farklı bir şekilde ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet, tabii ki yerel yönetimlerin sunmuş olduğu bir takım imkanlar var. Halk eğitim merkezleri var. Onlar da çok anlamlı, çok kıymetli işler yapıyorlar. Hı hı. Ama biz Türkiye Gerontoloji Atlası bağlamında yani o 20 yıllık tecrübemizden dedik ki bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Ve 2014 yılında yaklaşık 13-14 yaşlımızla birlikte Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünün binasında, ki burayı da bir hayırsever iş adamı merhum İbrahim Şencan yaptırmıştır. Onun da burada rahmetli analım. Onun yaptırdığı bu binada onları misafir ettik ve onlara şu soruyu sorduk. Dedik ki siz buraya eğitim için gelirseniz bizlerden ne talep ediyorsunuz? İhtiyaçlarınız nedir? Ve biz bu ihtiyaçları tespit ettik ve bu ihtiyaçlara uygun olarak eğitim modelimizi geliştirdik. Hı hı. Ve iki yıl onlarla güzel bir eğitim modeliyle bu sorunu, daha doğrusu bu alanı anlamaya ve eğitim dediğimiz şey çok katmanlı, çok çeşitli ve çok farklı. Çünkü insan çok katmanlı, çok farklı, çok çeşitli. Her anne kendi çocuğuna hamile kalır diyoruz. Evet, her annenin farklı çocukları bu programa farklı şehirlerden, farklı mesleklerden emeklilik sonrası katılıyorlar. Evet. Ve sorduk, elde ettiğimiz şeylerde gördük ki biraz sağlığı korumayı, beslenmeye, Özellikle daha çok fiziksel ve zihinsel aktivitelerin ön plana çıkabileceği çalışmalar istiyorlar ve onların istedikleri programları hayata geçirdik ve bunun hepsini bu programın oluşturulmasında öncelikle bir gönüllülük esasını temel ilke aldık. Yani bu program Türkiye'nin neresinde 60 artı tazelenme üniversitesi uygulanırsa uygulansın herhangi bir katılımcı ücret ödemeyecek. Dersi veren öğretim üyeleri gönüllü olacak. Akşam saat 5'ten sonra üniversitemizin kampüsünde kullanılmayan amfilerimiz onların hizmetine sunulacak ve biz de onlara yaşam boyu eğitim programı altında bu dersleri, onların istedikleri, ihtiyaç duydukları dersleri vereceğiz dedik. 2 yıl sonra bir ilana çıktık. Biz aslında 100 kişi bekliyorduk. 544 kişi başvurdu. Ve bu bizim için bir şaşırtıcı sonuç oldu. Bu kadar kısa zamanda büyük bir rağbet beklemiyorduk. Beni çok şaşırtan şeylerden bir tanesi Adana'dan, Kilis'ten, Antep'ten, İzmir'den, Samsun'dan, İsviçre Zürih'ten, Basel'den, Berlin'den ve Nürnberg'den öğrencilerimiz buraya kayıt yaptırdılar. Hatta evlerini buraya taşıdılar.
Ne güzel.
İzmirli bir öğrencimiz buraya taşıdı evini. Ve kısa sürede birinci yılımızdan sonra artık ne istediğimizi biliyorduk, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını biliyorduk. İkinci yılımızda da önce Akdeniz Üniversitesi'nin tecrübeleriyle Ege Üniversitesi kampüsünü kurduk. Orada doçent Doktor Sevnaz Şahin ve Fehmi Akçiçek hocamızın önderliğinde bu program başlatıldı. Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Profesör Doktor Muammer Tuna hocamızın yürütücülüğünde başladı bu program. Ardından işte Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Anadolu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Emre Birinci hocamız vesaire böyle devam etti. Ve muazzam bir şey aldık, geri dönüşler aldık. Bugün sadece Akdeniz Üniversitesi'nin 3090 kayıtlı öğrencisi var. Ve burada nöroloji, psikiyatri, toprak, iletişim, teknoloji, tarih, hukuk ve el becerileri gibi bir dizi kendilerinin arzu ettikleri dertleri programımıza alıyoruz. Sınav yok.
Ne güzel.
Sınav stresi yok. Ama derslere katılım zorunluluğu var. Aynı üniversiteye katıldıkları gibi 4 defa arka arkaya herhangi bir belge getirmeden derse katılmayanları kaydını donduruyoruz.
Evet.
Atmıyoruz. Kaydını donduruyoruz. Diyoruz ki sen seneye bir daha tekrarla. Bu 4 ders nörolojide alacağın ve İşte diğer alanlarda alacağım bu 4 ders eksik. O açıdan derslere misafir olarak katılabilirsin ama seneye tekrar edeceksin. Ve bir de bir zorunluluk getirdik. Erkeklere mutlaka yemek pişirmeyi öğretiyoruz. Kadınlara da tamirat kursunu. Erkeklere yemek pişirmenin yanı sıra bir de örgü örmeyi öğretiyoruz. Bunlar zorunlu dersler. Onun
Harika.
Dışındaki bütün derslerimiz seçmeli dersler.
Peki hocam bu eğitimleri, bu dersleri kimler veriyor? Projeye kimler destek oluyor?
Şimdi bu proje Ulusal Sosyal Uygulamalı Gerontoloji Derneği'nin toplum yararına bir dernek. Onun katkılarıyla bu proje destekleniyor. Ve Akdeniz Üniversitesi bu projenin önemli bir yüklenicisi ve bunun dışında bu projenin herhangi bir paraya, herhangi bir ticari desteğe, herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü bu derse katılan, ders veren öğretim üyeleri herhangi bir ücret almıyor.
Hı hı.
Hiç kimse herhangi bir ücret almıyor. Dolayısıyla üniversitemizde bize kampüsümüzü akşam 5'ten sonra amfilerini açıyor. Ve öğrencilerimiz işte evlerinden otobüslere binerek Akdeniz Üniversitesi'ne geliyorlar. Kampüsümüzdeki dersliklerde yerlerini alıyorlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Aslında 28 yıldır gerontoloji alanında çalışıyorum ve 2000 yıldan beri Türkiye'nin aşağı yukarı bütün ilini, ilçelerini, köylerini ziyaret eden biriyim. Ve bu alanda da bir şeyler bildiğimi düşünen bir ölümlüyüm. Fakat bu programı hayata geçirdiğimizde çok şaşırdığım hususlar oldu. Onu da müsaade ederseniz kısaca paylaşmak isterim. Şöyle oldu. Öğrencilerimize dedik ki saat 5'te amfiler boşalıyor. Siz 4.30'da gelebilirsiniz kampüse. Ama öğrencilerimiz saat 11'de gelmeye başladılar. Ya bunu ben ve diğer arkadaşlarımız hesaplayamadık. Bu önce çok şaşırdık. Dedik ki acaba bu gerçekten 1-2 günlük mesele mi? Baktık ki öğrencilerimizin %70'i saat 11'de geliyorlar kampüse. Kütüphaneyi kullanıyorlar. Derse çalışıyorlar, yemekhaneyi kullanıyorlar, öğrencilerin oturduğu öğrenci evinde oturuyorlar, sohbet ediyorlar, çaylarını içiyorlar ve öğrencilerle, gençlerle sohbet ediyorlar. 78 yaşında Nuriye Hanım teyze geldi bana, öğrencimiz, dedi ki evladım ben ziraat mühendisliği okudum dedi ve dedi bir öğrenci bana geldi. Sordu siz burada ne yapıyorsunuz? Ben sizi her gün görüyorum. Kızım biz işte Tazeleme Üniversitesi açıldı, oraya gidiyoruz. İşte siz üniversite okumadınız mı daha önce? Evet okudum, ben ziraat mühendisiyim. İşte ziraat mühendisliğinden de emekli oldum. Hı hı. Peki neden üniversiteye geliyorsun? Evladım ben o zaman üniversiteye gittim de diploma aldım, mesleğimi icra ettim, bitirdim ama ondan sonra hayat bitmiyor.
Tabii ki.
Öğrenmek nefes aldığın müddetçe devam ediyor. O açıdan buradayım. Bak sen de benim yaşıma geldiğin zaman sen de böyle bir eğitimin bir parçası olacaksın. Bana inanabilir misin diye soruyor ve çok iyi dost oluyorlar. Ve kampüste de böyle bir kucaklaşma, genç nesiller arası bir yakınlaşma meydana geldi. Bu aslında Kuzey Avrupalı ülkelerin milyonlarca euro vererek projelendirdikleri şeyi biz gerçekten Tazeleme Üniversitesi'nde akşam 5'te gelecekler diye düşünürken 11'de gelerek aslında büyüklerimiz bize gerçekten çok iyi bir ders verdiler. Ve biz de büyük bir tecrübe sahibi olduk. Ben hepsine minnettarım. Evet. Gerçekten onların bilgi birikiminden çok şey öğreniyoruz. Bütün öğretim üyeleri.
Ne kadar güzel. Hem de bu kuşaklar arası son derece faydalı bir proje anladığımız kadarıyla. Peki nasıl kayıt olunuyor Tazeleme Üniversitesi'ne ve eğitimler ne kadar sürüyor? Onu da öğrenelim.
Eğitimlerimiz 4 yıl sürüyor. Aynı üniversite gibi. Günde 3 saat eğitim alıyorlar. Saat 5'te başlıyor, akşam 8'de bitiyor eğitimimiz. Kayıt olmak için 60 yaşından gün almış olmak gerekiyor. Yani 60 yaşında olmak gerekiyor. Ve herhangi bir sağlık problemi, yani ne bileyim çok ağır bir hastalığı falan olmaması gerekiyor. Üniversiteye geldiğinde onu da bilmemiz gerekiyor. Yani tekerlekli sandalyeyle de olan öğrencilerimiz var. Onları da kabul ediyoruz. Ama kendi şeyini görebilecekse, gündelik aktivitelerini yerine getirebilecekse alıyoruz.
Evet.
Yoksa bir refakatçiyle gelmesini istiyoruz. Hı-hı. Ona da imkan veriyoruz. Eğer şunu da yapıyoruz. Yani hayatı boyunca hep bir üniversite özlemi çekmiş, evlat yetiştirmiş, kendisi okuma yazma bilmiyor ama bu üniversiteye katılmak istiyor. O zaman ona okuma yazma kursu veriyoruz ve üniversiteli yapıyoruz.
Evet, harika. Şimdi bir de deniliyor ki 2023'te bu proje sona erecek. Bizim elimizdeki bilgi doğru mu yoksa devam edecek mi?
Hayır, bu proje sona ermeyecek. 2023'te bizim yürüttüğümüz Türkiye Gerontoloji Atlası projesi sona erecek. O bir bilimsel araştırma. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Bu projeyi artık sonlandırmak mümkün değil. Çünkü bu proje bir yaşam durumu oldu. Ve bu projenin yaygınlaşmasını istiyoruz. Ben buradan sizin vesilenizle gerçekten gönüllere dokunan, gerçekten insanların zihnine, ruhuna, kalbine dokunan bir proje. O açıdan bizim sloganımız, yani Goethe'nin söylemiş olduğu bir sözdür. Yani özellikle biz öğretim üyelerinin söylediği bir sözdür bu. Goethe'nin söylemiş olduğu sözü çok şey yapıyoruz. Yani bu yürüdüğümüz yol doğru, istersek toparlayarak gidelim. Gerçekten biz faydasız bir hayatın, topluma faydası dokunmayan bir hayatın akademi içinde çok büyük bir yararı olmayacağını inanıyoruz ve diyoruz ki faydasız bir hayat erken ölümdür. O evet. Açıdan biz hem 60 yaş üstü büyüklerimize bir faydalı iş yapmak istiyoruz ve aynı zamanda onların kıymetli bilgilerinden faydalanmak istiyoruz ve geriden gelen kuşağın da bunun faydasını görmesini istiyoruz. Yani burada kesinlikle projemiz sonuçlanmayacak, sona erdirilmeyecek. Projemiz bugün biz varız, bizden sonra gelecek olan genç kuşaklar bunları götürecekler. Bu proje çok uzun soluklu bir proje olacak. Çünkü ana merkezinde faydasız bir hayat erken ölümdür diyoruz. Hiçbirimiz erken bir ölümü arzu etmiyoruz. Elbette. Yani sürekli değişmeliyiz ve tazelenmeliyiz. Elbette. Yoksa kendimize ve çevremize acımasızlaşırız. Dolayısıyla biz işte bu bağlamda Tazelenme Üniversitesi'ni sabrın sessiz gücünü kullanarak hep birlikte dayanışma ruhunun hamurunda şekillendirerek yürütmek ve başarıyla yürütmek istiyoruz ve Türkiye'nin her yerine, her üniversitesinde Tazelenme Üniversitesi'nin açılmasını istiyoruz. Buradan sizin vasıtanızla yetkililere seslenebilir miyim efendim?
Tabii ki, buyurun.
Ben buradan gerçekten ülkemizin en üst düzeydeki karar vericilerine, eğer beni duyuyorlarsa, bu evrende beni kim duyuyorsa, bunu bir haykırış, bunu isterlerse bir yalvarış, nasıl anlarlarsa anlasınlar. Ben Hakkari'deki, Şırnak'taki, Ağrı'daki, Karadeniz'deki, Edirne'deki, Hatay'daki, Adana'daki, İzmir'deki, Balıkesir'deki, Kayseri'deki, Sivas'taki bütün yaşlılarımız adına konuşuyorum. Orada üniversitelerimiz var. Lütfen Yükseköğretim Kurumu'nun yetkilileri Tazelenme Üniversitesi'ni mutlaka resmi bir statüye çevirsinler. Çünkü insanlarımız bu projeyi şehirlerinde, üniversitelerinde görmek istiyorlar. Ve bu vesileyle sesimi duyurmuş oluyorum sizinle birlikte. İnşallah bu sesimiz evrende bir karşılığını bulur. Yöneticilerimiz bunu biraz daha hızlı bir şekilde hayata geçirirler. Çünkü COVID-19 pandemisinde biz şeyi gördük. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, 8 kampüsümüz var, 17 bine yakın öğrencimiz var. Bir tane kayıp vermedik COVID'den. Evet. Çünkü bilinçli bir şekilde nasıl kendilerini koruyacaklarını derslerinde öğrenmişlerdi. Virüsün ne manaya geldiğini ve başkalarını tehlikeye atmanın nasıl bir vicdani sorumluluk olduğunu öğrenmişlerdi. O açıdan çok yararlı oldu. Ben buradan gerçekten tüm yetkililere sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. Tazelenme Üniversitesi, ülkemizin geleceği, yaşlarımızın beklentisi ve ne olur Tazelenme Üniversitesi'ni ülke geneline yaygınlaştıralım ve Tazelenme Üniversitemizi isteyen, katılmak isteyen her yaşlımıza ücretsiz bir eğitim modeli olarak sunalım. Bundan toplumumuz, yaşlımız, ailelerimiz, herkes, ama herkes faydalanacaktır. Sağlık giderleri düşüyor. Çünkü artık kendini dinlemiyor, hastaneye, doktora gitmiyor. Sağlık giderlerimiz düşüyor. Böylece sosyal ağı gelişiyor. Demansı gecikiyor, Alzheimer olmuyor, hayatına bir anlam katıyor, yaşamı kalitelişiyor ve çocukları anne ve babasının gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Ve çocukları getirip götürüyorlar eğer yağmurluysa hava. Ve ben soruyorum çocuklarınıza, nasıl bir duygu? Ya annemiz babamız bizi okula getiriyordu, şimdi biz onu getiriyoruz diyorlar ve gülüşüyoruz. Böyle güzel duygularda yaşıyoruz. Şükürler
evet hocam.
olsun.
Gerçekten çok güzel şeyler anlattınız. Ama sohbetimizin başında birkaç il saydınız. Burdur,
Evet,
Eskişehir.
hemen sayayım efendim.
Değil mi? Ege
Üniversitesi'nin
kampüsü.
Ege Üniversitemizde var. Ege Üniversite Tıp Fakültesi bünyemizde var. Burdur, Mehmet Akif Üniversitemizde Cem hocamız yapıyor. Doçent, doktor. Anadolu Eskişehir Üniversitesi'nde Emre Birinci hocamız yapıyor. Doktor Emre Birinci. Muğla Sıtkı Koçman'da Muammer Tuna hocamız yapıyor. Girne Üniversitesi'nde Emete Toros hocamız yapıyor. Ve bunu daha da fazla yaygınlaştırmak istiyoruz.
Evet.
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi ön protokolü imzaladı. Onlar da yapacaklar.
Ne güzel.
İstiyoruz ki
81
Türkiye'mizin
ilde olsun.
Her yerine yayılsın. Yani inanın bana el yazılarıyla gelen mektupları okuduğumda içim parçalanıyor. Bana şeyden yazmış, Ağrı'dan yazmış. Burada da açılacak mı diyor.
Evet.
Yani bunu devletimizin yetkilileri, Yüksek Öğretim Kurumu'nun yetkilileri lütfen bu insanlarımızın, yaşlarımızın isteklerine yönelelim bu yaşlar
evet.
haftasında. Ve yani üniversitenin kampüsü akşam saat 5'ten sonra boş. Öğretim üyeleri gerçekten önce projeyi bir anlamak istiyorlar. Bugün anlamış olan öğretim üyeleri bu projeden ayrılamıyor. Çünkü
Peki.
hepimiz bir karşılıklı olarak öğreniyoruz ve birbirimize o kadar bağlanıyoruz ki muazzam bir duygu ve muazzam bir birliktelik ve toplumun gerçekten ihtiyacı olan bir birliktelik bu. Ben bunun yaygınlaştırılmasının bir milli mesele olduğunu
evet.
düşünüyorum. İnşallah bu kısa zamanda dediğimiz gibi amacına ulaşır.
Evet, umarız yetkililer bizi duymuştur ve bu anlamlı ve son derece faydalı proje ülke satına yayılır.
İnşallah.
Yeni böyle merkezler açılır diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Efendim, bana bu fırsatı verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin her neresinde yaşarsa yaşasın, yaşlanan insanlarımıza sağlıklı, kaliteli, uzun bir ömür diliyorum. Sağlıcakla kalın
çok
diyorum.
Çok teşekkür
efendim.
Ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz hocam. Hoşçakalınız.
Akdeniz
Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı, Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Profesör Doktor İsmail Tufan konuğumuzdu.
Sayfalarında bir albümün gülümser o soluk fotoğraflar. Kıvrılırken bir kentin alanına tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. şarkısını yitirmiş, sesler gençliğini yitirmiş, yüzler evlerini yitirmiş, sokaklar kaç hayat yaşayacaklar daha? Daha kaç hayat yaşayacaklar? Unutulur mu yoksa bir gün sesler, yüzler, sokaklar? Bunca yaşamışlıktan sonra hiç unutulmayacaklar, hiç unutulmayacaklar, hiç unutulmayacaklar, hiç unutulmayacaklar.
Sevgili dinleyicilerimiz, çalışan kadınların kıdem tazminatı konusunda önemli hakları bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kadınların tazminat konusuna önem veriyor. Bu konuda önemli çalışmalar var. Yasaların kadınlara kıdem tazminatıyla ilgili sağladığı hakları konuşacağız şimdi programımızın bu bölümünde. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül telefon attığımızda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar Arzu Hanım, hoş bulduk.
Evet, başlangıçta da söyledik, çalışan kadınların kıdem tazminatı konusunda hakları bulunuyor. Bu hakları öğrenmek isteriz sizden öncelikle. Yasaların kadınlara kıdem tazminatı ile ilgili sağladığı haklar nelerdir?
Arzu Hanım, çalışma hayatındaki kadınların erkek çalışanlardan farklı olarak evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde istifa etmeleri halinde kıdem tazminatlarının işverenleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu aslında ilk etapta pozitif bir ayrımcılık gibi gözüken bir düzenleme. Fakat aslına bakıldığında, esasına bakıldığında, gerekçesi ortaya konulduğunda Medeni Kanun'un 159. maddesine dayanan bir gerekçesi var. Burada da aslında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bir madde bu. Fakat halen uygulamada bu gerekçeyle devam ediyor. Ve orada da ekonomik durumun, ailenin ekonomik durumunun devam edilmesinde eşlerin çalışmasının kocasına tabi olduğuna dair bir eski bir bakış açısı var. Bu bakış açısının ortadan kalkmasına rağmen halen uygulamada kıdem tazminatı açısından bu düzenleme devam ediyor. Ve buradaki esas da şuna dayanıyor. Resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kadın işçinin şehir değiştirmek amaçlı olabilir veya artık çalışmamak amaçlı olabilir, istifa ederek işverenlerinden kıdem tazminatını istemesi mümkün. Buna yönelik olarak da kadın çalışanlar genellikle evlendikten bir müddet sonra bu taleplerini işverene iletip kıdem tazminatlarının ödenmesini isteyerek iş yerinden ayrılabiliyorlar. Akıllara gelen bir başka soru da bunun aslında bir kez tanınan bir hak mı? Yoksa kişi evlenip boşandıktan sonra tekrar evlenirse bu hakkı kullanıp kullanamayacağı. Evet. Burada da Yargıtay kararlarıyla birlikte aslında çok temel bir hakka vurgu yapılıyor ve çalışma hakkının anayasal bir hak olduğuna vurgu yapılarak kadın işçi eğer evlenip kıdem tazminatını almış, sonra boşanmış eski eşiyle veya bir başkasıyla yeniden evlendiğinde bu hakkı kullanabileceği, nasıl ki çalışmanın anayasal bir haksa kanunda belirtilen bu istifa nedeniyle, evlilik nedeniyle istifa durumunda kıdem tazminatı almanın da bu şekilde bir hak olduğu ve bunun kullanımında bir sınır olmadığı yönünde.
Evet, peki doğum nedeniyle işten ayrılırsa kadınlar yine kıdem tazminatı alabiliyorlar mı?
Doğumda durum evlilikten biraz farklı. Doğum nedeniyle kadın işçilerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almaları mümkün değil. Fakat şöyle bir düzenleme var. Bunu aslında bütün Türkiye'de uygulanan bir düzenleme, fakat çok bilinmediği için biraz belki açmak gerekebilir. Evet. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu diyor ki kamu özel fark etmeksizin bütün iş yerlerinde, kamu kurum ve kurumları da bunların içerisinde, 150 ve daha fazla kadın çalışan varsa kurum ve kuruluşların, iş yerlerinin kreş kurması zorunlu. Evet. Dolayısıyla 150 ve daha fazla kadın çalışanın bulunduğu bir iş yerinde çalışmakta olan kadın çalışan bu nedenle doğumdan sonra kreş talep eder ve işveren bu talebi yerine getirmezse bu durumda kendisinin bu nedenle istifa ettiğini ortaya koyar ve kıdem tazminatını alabilir. Fakat bunun dışında yalnızca doğum yapmış olmak ve çocuğuna kendisi bakmak amacıyla iş yerinden ayrılan çalışanlar ne yazık ki kıdem tazminatı alamazlar. Burada aslında şuna vurgu yapmak gerekiyor. Bu 150 kadın çalışan çok kolay değil her iş yerinde bulunması. Kamu kurumları o yüzden kapsamda ve eskiden beri zaten kamu kurumlarının kreş uygulamasının devam ettiğini Ankara'da yaşayanlar bu kreşlerin yerlerini de bildikleri için gözlerinin önüne getirebiliyorlar. Evet. Fakat 150 ve kadın çalışanın olduğu zincir marketler, bankalar gibi aynı ilde pek çok farklı iş yerinde olmasına rağmen kadın çalışanların yoğun olduğu bazı sektörler var. Bankacılık bunlardan bir tanesi. Bu tip iş yerlerinde çalışan kadınların bu hakkı var ve işverenler eğer bu hakları yerine getirmezse, kadın çalışanlara bu haklarını sunmazlarsa kadın çalışanların önce talep ederek, yani ben ilgili kanun kapsamında kreş hakkımı talep ediyorum diyerek, sonra bu hak yerine getirilmezse bu durumda bu talepleri yerine getirilmediği için istifa ettiklerini de açıkça ortaya koyarak bu haklarını almaları mümkün.
Evet, şimdi evlilik dedik, belki işte kreşin olmaması nedeniyle işten ayrılma, doğum sonrası işten ayrılma, böyle bir hakkı olabilir kadınların dedik. Bunun dışında hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabiliyor?
Kıdem tazminatında genel esas işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmiş olması. Yani işçi normalde istifa ile kıdem tazminatı alınması bir istisnadır. Bu istisnadan bir tanesi bugün konuştuğumuz kadın işçilerin evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde istifa etmelidir. Erkek işçiler içerisinde bu istisna askerlik göreviyle iş yerinden ayrılmaktır. Bunun dışında emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulları sağlayarak, yani kamuoyunda bilinen şekilde 15 yıl 3600 günler istifa eden çalışanlar kıdem tazminatlarını alabilirler. Bunun dışında istifa ile kıdem tazminatı alınmaz. Bunlar bu saydığımız istisnadır. Diğer hususlarda kıdem tazminatı ancak işveren tarafından işçinin işten çıkartılması durumunda alınır ve bunun da ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış nedeniyle olmaması gerekir. Yani bu ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar iş yerlerinde işçinin bir başka işçiyle sataşması, kavga etmesi, olumsuz davranışlarda bulunması, hırsızlık yapması gibi ahlak ve niyet kurallarına aykırı davranışlar örnek verilebilir. Yine aynı şekilde işverenin iş yerinde gizli sırlarını ifşa etme veya bunları başka işverenlerle paylaşmak gibi daha gizliliğe esas aykırı, gizlilik esaslarına aykırı hareket etmek gibi nedenlerdir. Bu nedenlerle işten çıkartılan işçiler de kıdem tazminatı alamazlar. Fakat performans düşüklüğü nedeniyle işverenin işten çıkarttığı veya işverenin kapanması gibi işçiden kaynaklanmayan nedenlerle iş sözleşmesinin feshi söz konusu olmuşsa bu durumda işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacaktır. Kıdem tazminatı bu sebeplerle ortaya çıkan bir haktır ve işçinin en az aynı işverene bağlı olarak bir yıl çalışması gerekir. Yani bir yılın altında çalışması olan kişilerin bu saydığımız gerekçeler oluşmuş olsa bile kıdem tazminatı hakları doğmaz. Bir yıllık çalışması olan işçinin bir aylık brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hakkı doğar. Bunun üstündeki sürelerde oran orantıyla hesap yapılır. Yani bir yılın üstündeki süre 1,5 yılsa bir yıl 6 ay üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Ve genel olarak kıdem tazminatından damga vermesi yalnızca kesilir. Bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmadan kıdem tazminatı işçiye ödenir.
Evet. Peki kıdem tazminatı almaya hak kazanan bir çalışan nasıl başvuru yapabilir?
Az önce saydığımız gerekçelerin olması halinde bunun ispatlanması esastır. Çünkü iş hukukunda bütün bu saydığımız konuların aslında temelinde yatan şey iddianın ispatına dayanır. Dolayısıyla işçi, kadın işçi evlilik nedeniyle kıdem tazminatı talep edecekse bu durumda nikah tarihini ve nikahın yapıldığına dair belgeyi, yani evlilik cüzdanını işverene fotokopisiyle vermek durumunda ve bu tarihten itibaren bir yılın geçmediğini ispatlamak durumundadır. Bu ekine koyduğu, istifa dilekçesinin ekine koyduğu evlilik cüzdanı ve evlilik tarihiyle birlikte işverene başvuran kadın işçinin kıdem tazminatını işveren ödemek durumundadır. İşveren kıdem tazminatını kural olarak teşkil olarak ödemelidir. Fakat eğer işçiyle işveren anlaşırsa kıdem tazminatı alacağının taksitlendirilmesi mümkündür. Fakat bunun altını özellikle çiziyorum. İşveren kendi iradesiyle ben bunu taksitle ödeyeceğim diyeceğiz. İşçinin buna rıza göstermesi gerekir. Bu rızanın da yine aynı şekilde yazılı olması esastır. Kıdem tazminatı peşin olarak ödenmelidir. Eğer taksitlendirilmişse taksitin ödenmesi karar altına alınması gerekir. Ve bu karar altına alınan sürelerde bir gecikme olması halinde işçi hukuki yolla
özgürdür. Bir anlaşmazlık olduğunda hukuki yollara başvurabilir dediniz. O aşamada nasıl bir yol izlemeli çalışan?
Evet, şimdi çalışanlar için burada iki yol var. Biliyorsunuz arabuluculuğun çalışma hayatında işe alacakları için devreye girdi. Bu durumda işçinin alacakları için, ücret ve ücret niteliğindeki alacakları için öncelikle arabuluculuk mekanizmasına gitmesi gerekiyor. Bunun da eğer işçi mahkeme bitmeden alacakla ilgili hususlar kararlaştırılıp işçiye ödeme yapılarak konu kapatılabiliyor. Fakat arabuluculuk aşamasında da uzlaşma sağlanamamışsa bu durumda işçinin mahkemeye gitmesi gerekir. Mahkemeye gittiğinde az önce söylediğimiz gerekçelerin yazılı delilleriyle birlikte ispat edilmesi gerekir. Yani işçinin evlilik tarihini ortaya koyması, evlilik tarihinden önce istifa tarihinde en az bir yıl çalışmasının olduğunu ortaya koyması ve kıdem tazminatının kendisine ödenmediğini ortaya koyması gerekecektir. İşverenin de bunun aksine evet bu talep geldi, ben de şu kadar ödedim gibi banka dekontlarını ortaya koyması gerekecektir. Bu gibi konularda işçilerin öncelikle arabuluculuk mekanizmasına gitmesi gereken konularda mutlaka bu mekanizmayı çalıştırmaları gerekir. Aksi takdirde mahkemeye gidilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle aslında bütün bu çalışma hayatındaki konularda işçilere tavsiyemiz hep bu yönde oluyor. Mutlaka bütün iletişimi yazılı olarak kurmak gerekir. Ne yazık ki biz toplumsal olarak sözel iletişimi daha çok kullanıyoruz ve bu konuda sözlere daha çok güveniyoruz. Evet. Fakat çalışma hayatında iş uyuşmazlık noktasına geldiğinde hukuki süreçte yazılı iletişim ve yazılı delillerin ortaya konulması gerekiyor.
Yani işe başladığımız andan itibaren işin yazıya dökülmesi gerekiyor, öyle mi efendim?
Kesinlikle. Çünkü özellikle iş sözleşmelerinin varlığı yokluğunda bile işçiler o kadar çok güveniyor ki işverenlerine, bir sözleşmesinin olup olmadığını bile unutabiliyorlar. Bu anlamda kadın işçilerin bu haklarını kullanırken mutlaka işverene yazılı olarak başvurmaları, aksi takdirde bunun ödenmediğinin ispatı çok kolay ortaya konamayacağı için şu tarihte şu şekilde yaptığım başvuruya istinaden kıdem tazminatım ödenmedi diyebilmeleri için başvuruları mutlaka ortaya koymaları gerekecek. O yüzden bütün çalışma hayatı boyunca bütün belgelerin yazılı olarak ilerlemesi ve bir kopyalarının işçilerde bulunması gerekiyor. Kadın işçiler için bu bahsettiğimiz konunun başında bahsettiğimiz hakkın kullanımında da bu tabii ki esas. İkinci konuya dönecek olursak, kreşle ilgili meselelerde de bazen kadın çalışanlar kendi iş yerlerinde ne kadar kadın çalışan olduğunu bilemeyebilirler. O yüzden öncelikle böyle bir talebi yazılı olarak işverene iletmeliler. Ve eğer işveren derse ki ben bu kanun kapsamına girmiyorum şu nedenle, bu durumda kıdem tazminatı hakları doğmayacaktır. Çünkü işverenin yükümlülüğü olmadığı için. Fakat bu gibi konularda söylediğim gibi işverenlerin pek çoğu bu kapsama giriyorlarsa eğer zaten iş yerlerinde bu konuda bir aksiyon alıyorlar. Kadın işçilerin de bunu öğrenmeleri ve buna göre hareket etmeleri yerinde olacaktır.
Evet hocam, çok önemli bilgiler verdiniz bize. Umarım dinleyicilerimiz için de son derece faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
İyi çalışmalar diliyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül konuğumuzdu.
Oturmamı, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı kadınlar yaşandı, seyrettik. Sonunda yeter dedik. Bir daha susmayana dek. Suskunduk ve bekledik. Yaşandı, seyrettik.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye saatiyle 14'te sizlere merhaba demiştik. Zaman hızla aktı geçti. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Bugünlük size veda ediyoruz ama her pazartesi Türkiye saatiyle 14'te güzellikleri ve umudu paylaşmak üzere Leyla Kokusu'nda buluşalım diyoruz. Hoşçakalınız.
Leyla Kokusu.